Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakeli Beytine salatu selamla, Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecri Şems'i 15'de 1399 Hicri Kameri, 20 Cemadiyolevvel 1442 ve 4 Ocak 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye'de reform gündemi üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Şeyh Süleymani'den bir yıl sonra Batı Asya, Rusya'nın 2020 yılındaki siyasi gelişmeleri ve Putin'in konumu isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran, Fordo tesislerinde %20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı. Yargı Erki Başkanı Donald Trump'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Irak halkı Diriliş Cephesi'nin şehit komutanlarıyla biat tazeledi. General Hacizade, Amerikan amacı bölge ülkelerini parçalamaktır dedi. İran'da korona vaka sayısında düşüş devam ederken, İran yapımı korona aşısı klinik çalışmalarında ikinci kademe başladı. Ve Suudi savaş uçakları Yemen'i bombaladı. Şimdi haberler.
İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, Tahran'ın güneyinde yer alan Fordo nükleer tesisinde %20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurdu. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son günlerde Cumhurbaşkanı Rouhani %20 zenginleştirilmiş uranyum üretimi için talimat verdi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı bilgilendirmek ve ülkenin konuma önleme yükümlülüklerine dair bir soru listesi göndermek gibi önlemlerin ardından gaz enjeksiyon süreci başladı dedi. Geçtiğimiz günlerde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, konuk olduğu devlet televizyonunda ülkenin nükleer programına dair yaptığı açıklamada, çok yakında uranyum zenginleştirme oranının %20 seviyesine çıkarılacağını duyurmuştu. Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en düşük düzeyde %20 zenginleştirmeyi başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.
Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir sözcüsünden naklen, Ajans Genel Müdürü'nün bugün yönetim kurulu üyelerini İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni zenginleştirme faaliyeti hakkında bilgilendirmek istediğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözcüsü, ajansın İran'ın Fordo tesislerinde zenginleştirme faaliyetlerini denetim yaptığını işaretle, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin bugün ajans üyelerini İran'ın yeni zenginleştirme faaliyeti hakkında bilgilendireceğini söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi'i bugün yaptığı açıklamada, İran'ın Fordo tesisinde %20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurarak, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptırımların iptali için stratejik eylem yasasının uygulanması için talimat verdiğini ve bugün zenginleştirilmiş UF6 uranyumun ilk ürününün elde edileceğini belirtti. İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yaptırımların iptali için stratejik eylem yasası 9 maddeden oluşuyor. Yasada hükümet %20 oranında uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlaması ve düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoğunu arttırmakla yükümlü kılınmıştır.
İran devrim muhafızları deniz kuvvetleri Fars Körfezi'nde Kuzey Güney Kore'ye ait olan petrol tankerinin çevre kurallarını ihlal ettiği için alıkoyduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ordusu tarafından yayınlanan bildiride, deniz kuvvetlerinin Zülfikar filosu Fars Körfezi'nde Güney Kore'ye ait Hankuk Chiami adlı petrol tankerine el koyulduğu denildi. Söz konusu tankerin rotasının Suudi Arabistan'ın El Jubail limanından Hindistan'ın Mumbai kenti olduğu kaydedilen bildiride, tanker gemisine petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu bildirildi. Bildiride petrol tankerinin İran'ın Bandar Abbas limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı ifade edildi. Devrim muhafızları bildirisinde Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar uyruklu mürettebatı olan 7200 ton etanol madde taşıyan gemiye yargı işlemlerinin yapılması için el konulduğu ifadesine yer verildi.
İran Yargı Erkeği Başkanı İbrahim Reisi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Şehit Süleymani suikastı yüzünden cezalandırılması gerektiğini belirtti. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Yargı Erkeği Başkanı İbrahim Reisi, Lübnan merkezli El Menar televizyon kanalına verdiği özel röportajda, Kasım Süleymani tüm bölgede etkili bir figürdü ve düşman suikast ile onun yolunu engelleyeceğini ve direnişin akışını önleyeceğini düşünüyordu. Düşman, Kasım Süleymani'nin şehadeti ile milletlerin adalet talebini ve istikbar ile Siyonist rejimle mücadeleyi durduracağını düşünüyordu. Ancak gerçekte durum böyle değil, dedi. Kasım Süleymani'ye suikastı cinayet olarak belirten reisi, Trump bu suçu işlemiş ve medyada da açık açık suikast talimatı verdiğini söylemiştir. Amerika'da gerek başkan olsun ya da olmasın, işlediği suçtan ötürü Donald Trump'ın cezalandırılması lazım. Ona yardım eden tüm işbirlikçiler tespit edilmiştir ifadesini kullandı. Reisi sözlerini şöyle sürdürdü. İran'da bu meseleyi takip etmek amacıyla özel bir komite kuruldu. Ancak suikast Irak'ta gerçekleştiği için Iraklı yetkililerle görüştük ve davayı birlikte yürütme doğrultusunda iki ülkenin siyasi ve adli yetkilileri devamlı temas halindedir. Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikaste müdahil olanlar cezalandırılıncaya kadar sürecin peşini bırakmayacağız. İran Yargı Erkeği Başkanı, insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden uluslararası kuruluşlarında süreci takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, biz de yorulmadan süreci takip edeceğiz ve şehit Kasım Süleymani'nin kanının istenen sonuca ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz, diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü haftalık basın toplantısı düzenledi. Haberi ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Şayet be berket khun şehid bud ki ma bishtarin roshangari ro dar khusus mahiyet in terror najavan mardane be ba muvaffaqiyat kamel anjam dadim dar hali ki eyalat muttahide.
Korgeneral Kasım Süleymani şehadetinin birinci yılında rahmetle yad eden Hatipzade, koronavirüs meselesi bu değerli şehit için ülkede geniş kapsamlı bir törenin düzenlenmesini engelledi. Ancak Irak ve Suriye'de direniş şehitlerine yaraşır anma törenleri yapıldı, dedi. Hatipzade, şehit Kasım Süleymani davasına dair başka bir ülkenin başkanı küstahça suikastı itiraf etmiştir. Bu konu İran tarafından takip edilmektedir. Irak da bu davayı takip etmelidir, açıklamasında bulundu. Hatipzade Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif'in son günlerde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasir El-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Telefon görüşmesinde Zarif'in söylediği gibi bölgede olası herhangi bir gerilim ve yeni maceranın sonuçlarından Washington yönetimi sorumlu olacaktır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü Dışişleri Bakanı Zarif'in Moskova, Bakü ve Erivan'a ziyarette bulunup bulunmayacağına ilişkinde ziyaret programının gündemde olduğunu aktardı. Son günlerde yapılan Birleşmiş Milletler 2021 yılı bütçesi oylaması hakkında Hatipzade, Perşembe günü Birleşmiş Milletler'de tanık olduğumuz önemli konu Amerika'nın Birleşmiş Milletler'de İran ulusuna karşı eylemlerinde üçüncü kez başarısız olmasıydı. Afganistan ile Irak'a da davranışlarından memnun kalmadığımızı duyurduk. Amerika'nın tek taraflılığı ve sultacılık politikasının bölge üzerinde ne kadar olumsuz etki bırakacağı hususunda bölge ülkelerinin bilgi sahibi olduğunu düşünüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Hatipzade Amerika'ya ait uçak gemisinin Batı Asya'daki varlığına ilişkin olarak da şunları kaydetti. Amerika'nın kötü eylemleri ve askeri faaliyetleri gözümüzden kaçmıyor. İstihbaratımız, güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz Amerika'nın askeri hareketlerini yakından takip etmektedir. Bölgedeki gizli ve açık hareketlerini gözlemliyoruz. Amerika'nın kötü eylemleri konusunda tuzağa düşmemeleri için bölge devletlerine gerekli mesajlar gönderilmiştir. Bölgede gerilim peşinde değiliz ancak topraklarımızı savunmakta tereddüt etmeyiz ve her türlü saldırganla doğrudan ve açık bir şekilde cevap vereceğiz. Suudi Arabistan'ın bölgesel politikasını da eleştiren Hatipzade, İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında şunları konuştu. Bu ülke bir gün İran'la doğrudan bölge hakkında görüşebileceği kanaatine varıp, bölge kucağına dönerse ve silah alımını bırakırsa bölgemiz için daha iyi olacaktır. Suudi Arabistan önemli bir ülke ve Al-Suud yöneticileri izledikleri yoldan geri dönerse iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması mümkün olabilir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Irak Haşi Şabe İnformasyon Merkezi çok sayıda Irak denen Ebu Mehdi el-Mühendis'in mezarını görkemli biçimde ziyaret ettiğini bildirdi. Bugün binlerce Iraklı Haşi Şabe Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in mezarını ziyaret etmek için Necef Eşref'teki Vadi Es-Selam'a akın etti. Haşi Şabe İnformasyon Merkezi Iraklı denen Şehit el-Mühendis'i mezarı başında andığını gösteren görkemli görüntülere yayınladı. Haşi Şabi Harekat Sorumlusu Ayvali El Basri, Kutsal Kent Kerbela'da Şehit Süleyman'ı ve Şehit El Mühendis için düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada İran'ın IŞİD'e karşı savaşta Irak'a ilk yardım eden ülke olduğunu hatırlatarak bu iki değerli şehidin Irak Yüksek Merciliği'nin fetvasının ardından gönüllüleri organize ettiklerini vurguladı. El Basri, Şehit Süleyman'ı ve Şehit El Mühendis'i kendi rolleri için örnek ve model edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleyman'ı ve Haşi Şabi komutan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın direkt talimatıyla Amerikan terörist ordusunca Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldular.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Halid El-Bataş, Şehit Süleymani'nin düşman Amerika'yı bölgedeki planlarını etkisizleştirmekle tahkir ettiğini belirtti. Bugün Gazze'de Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Haşr-ı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis için düzenlenen anma merasiminde konuşan El-Bataş, Şehit Süleymani'nin Gazze'de mücahitlere yardım edip eğitim ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı. El-Bataş, Şehit Süleymani'nin en önemli hedefinin cepheleri birleştirmek olduğunu ifade ederek, Şehit Süleymani'nin düşman Amerika'yı bölgedeki planlarını etkisizleştirmekle tahkir ettiğini belirtti. İslami Cihat üyesi, Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra devrim muhafızları füzelerinin Amerikan Aynel Esed üssünü viran ettiği için yine Amerika'yı bir nevi aşağıladığını vurguladı. Bu arada Lübnan'ın doğusuna yer alan Baalbek ve Hermel kentlerinde Şehit Süleyman için anıt dikildi. Şehit Süleyman'ın anıtlarının dikildiği merasimi bazı Lübnanlı milletvekilleri ve Hizbullah Şeriat Kurulu Başkanı Şeyh Yezbek katıldı. Bundan önce de Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Şehit Süleyman'ı ve Şehit El Mühendis'in anıtları görücüye çıkarmıştı. Irak Asaybi Ahli Hak Hareketi Başkanı Kays Hazali de Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis için düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada Irak'ın işgalciler için bir yangın yerine dönüştüğünü belirterek Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'in terörizm ile mücadeledeki fedakarlıkları ve teröristlere karşı zaferlerine vurgu yaparak bu şehitlerin etkileri ve bereketlerinin devam edeceğini vurguladı.
Devre muhafızları Hava Uzay Komutanı General Emirali Hacızade, Amerikalıların Batı Asya ülkelerinin ordu ve silahlı kuvvetlerden yoksun bırakılmasını istediklerine işaretle Amerika'nın amacının bölge ülkelerini parçalamak olduğunu vurguladı. Tahran'da Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani için şehadetinin 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan General Hacızade, Amerika'nın kendi strateji ve senaryolarını bölgeyi domine etmek amacı ile tasarlayıp uygulamaya koyduklarını söyledi. Hacızade, 8 yıl süren küresel savaşta İran'dan kendi sınırları içinde 123 ülkeyi temsil eden ve Batı ve Doğu süper güçlerin desteğini alan Irak-Bas rejimiyle savaştığını hatırlattı. Devrim Muhafızları Hava Uzay Komutanı Şehit Süleymani'nin Irak ve Suriye'de IŞİD teröristleriyle mücadelesine temasla bugün Şehit Hac Kasım Süleymani ve Harem Sabunucuları şehitlerinin fedakarlıkları sayesinde İslam İnkılabı ve direniş iradesi ve söyleminin Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar etki alanı oluşturduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak ülkede koronadan iyileşen vatandaş sayısının yaklaşık 1 milyon 21 bine yükseldiğini bildirdi. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6073 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55.650.000'e, vaka sayısının da 1.249.507'ye çıktığını aktardı. COVID-19 hastalarından 4.901'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.020.737'ye ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 85 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 852 bini geçerken Amerika 21 milyonu aşkın vaka sayısı ve en az 360 bin ölüm sayısı ile dünyada ilk yerini koruyor.
Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi Klinik Merkezi Direktörü Hamit Hüseyin'i bu ikinci aşamada gönüllüler üzerinde İran yapımı korona aşısının test edileceğini bildirdi. Bu bağlamda söz konusu yetkili yaptığı açıklamada İran'ın geliştirdiği korona aşısının insan üzerinde ikinci test aşamasına geçildiğini duyurdu. Bu haftanın sonuna da kadar İran aşısının 4 gönüllüye enjekte edileceğine dikkat çeken Hüseyin'i, gelecek haftanın başlarına doğru ikinci aşamanın sonuçlarından kontrol komitesine bildirileceğini vurguladı. Hüseyin'i ayrıca İran yapımı korona aşısının insan üzerindeki test sürecinin birinci fazının 2 ay süreceğini, bu fazda toplam 56 gönüllüye aşılama yapılacağını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mecid Kerimi ile Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Reşid Ahmed İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede İran Polis Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mecid Kerimi, İran ve Pakistan'ın yakın ilişkilerine temasla iki ülkenin sınır kontrolü ve uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele için işbirliğinin daha da gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. General Kerimi, Pakistan'ın İran sınırlarında duvar inşa etmesinin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla mücadelede etkili olduğunu kaydederken, Pakistan İçişleri Bakanı, iki ülkenin yakın ve kardeşçe ilişkilerini işaretle, İslamabad'ın İran İslam Cumhuriyeti ile muhtelif alanlarda yakın işbirliği için hazır olduğunu söyledi. Görüşmede iki taraf ortak sınırların güvenliğini bozanlarla mücadeleye vurgu yaptılar.
Yunan medyası Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki suda üstüne ineceğini duyurdu. Yunan medyası Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçakları ile birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu. Amerika ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından kullanılacağı ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte birçok tatbikata girmişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan 20 kişilik bir ekip Karabağ'ın işgalden kurtarılan bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarına katılmak üzere Gence'ye gitti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 adet mayın temizleme robotunu taşıyan Rus ekibin Ağdam'a konuşlandığını ve bölgeyi mayın ve patlayıcı maddelerden temizleme çalışmalarına katılacağını ifade etti.
Mütecaviz Suudi Koalisyonu ait savaş uçakları Yemen'in bazı noktalarını hedef aldı. Suudi Koalisyonu savaş uçakları bugün ve dün gece Yemen'in Sade, Cuf ve Marib vilayetlerindeki bazı noktaları defalarca bombaladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve bazı diğer ülkelerin desteğiyle Mart 2015'ten beri Yemen'e yönelik saldırı düzenlemekte ve havadan, karadan ve denizden abluka uygulamakta. Suudi Arabistan ve müttefiklerinden Yemen'deki yıkıcı girişimlere bu ülkede gıda ve ilaç sıkıntısına yol açarken Suudilerin saldırıları sonucu 16 binden fazla Yemenli hayatını kaybetmiş ve binlerce sivil yaralanmıştı.
Amerika Başkanı Donald Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger aleyhinde telefon görüşmesinin içeriğini yayınladığı için dava açtı. Cumhuriyetçi Parti'nin Georgia Eyalet Başkanı David Schaffer, Trump'ın Raffensperger aleyhinde biri eyalet ve diğeri federal olmak üzere iki dava açtığını bildirdi.
Pekin yönetimi görev süresi dolmak üzere olan Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimini Çinli firmalara karşı zorbacı politikalar hakkında uyardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Irak'ın İran karşıtı bildiriye kullandığı çekimser oyu başlığını taşıyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran karşıtı bildirisine Irak'ın kullandığı çekimser oy birçok tepkilere sebep oldu. Washington yönetimi Birleşmiş Milletler 5. Komitesi'nin son oturumunda yeni bir bildiri taslağı gündeme getirilerek Birleşmiş Milletler'in 2021 yılı bütçe tasarısında İran'a yönelik yaptırım komitesinin tekrar kurulması için iki yeni madde eklenmesini talep etti. Amerika'nın önerdiği bildiri taslağı ise 41 ülkenin hazır bulunmadığı oturumda 10 evet ve 32 çekimser oya karşı 110 ülkenin hayır oyu sonucu reddedildi. Bu arada çekimser oy kullanan ülkeler arasında Irak'ın da yer alması büyük tepkilere yol açtı. Bu konuda iki farklı görüş gündemde. Birincisi, halihazırda Bağdat'ta görevde olan yönetimin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı pozitif ve olumlu bir tutuma sahip olmaması ve hatta bu ülkedeki çeşitli grupların sahip oldukları güç ve yaşanan güvenlik harekatlarının ise İran İslam Cumhuriyeti siyasetine bağlı olduğunun düşürülmesidir. Bu görüşe bağlı Bağdat yönetimi Birleşmiş Milletler gibi toplumlarda İran İslam Cumhuriyeti konusunda sahip olduğu gerçek görüşü açıklama fırsatı buluyor. Bu bağlamda İran'ın Norveç ve Macaristan eski büyükelçisi Abdurreza Fereci, Rad, Irak'a Birleşmiş Milletler'de çekimser oyunun dostça olmadığını işaretle, Irak çekimser oyu ile İran ile ilgili izlediği dış siyasette uygun süreci izlemediğini söyledi. Bir diğer görüşe göre Irak halen Amerika tarafından işgal edilmiş bir ülke olarak dış siyasetinde özellikle de İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili tutumlarında fazla inisiyatifte sahip olmamasıdır. Halen Bağdat'ta görevde olan hükümet kendi çalışmalarında ve görevini sürdürmek için Amerika'nın desteğini zaruri görüyor. Bu yüzden hem Amerika tarafından baskı altında ve hem aynı zamanda Washington'un desteğini kaybetmek istemiyor. Tabii bu arada Birleşmiş Milletler de Amerika'nın İran karşıtı önerdiği taslağa da evet oyu vermemekte, İran'ın da desteğini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden çekimser oyu kullanarak arada bir karar sergilemiş oldu. Aslında Irak hükümetinin Amerika'nın İran karşıtı karar taslağına verdiği çekimser oy ve sergilediği tutum Bağdat'ın dış siyasetinde olumsuz bir noktadır. İran İslam Cumhuriyeti özellikle son yıllarda IŞİD terörizmiyle mücadeleye sağladığı katkı ile Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasında seçkin bir konuma sahip olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Diğer yandan Irak hükümeti bu ülkede IŞİD terörün yok olmasında da büyük etkileri olan Kudüs gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haşir Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in şehadeti döneminde Amerika'nın İran'la yaptıranları tekrar uygulatmak istediği maddeleri içeren önerisine çekimser kalması da dikkat çekiyor. Direniş komutanları Şeyh Süleymani ve Mühendis 3 Ocak 2020'de Bağdat Havaalanı yakınlarında terörist Amerikan güçleri tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit oldular. Bu yüzden birçok İranlı şahsiyet ve grup Bağdat'ın çekimser oyunu eleştirdiler. Batı Asya meseleleri uzmanı Sabah Zengin'e Irak'ın karar alma mekanizmalarında tarafsız kalmaya çalışmasını uygun bir açıklama bulmazken, Irak hükümetinin İran ve Amerika meselelerinde tarafsız ve orta tutum sergilemesinin acemice olduğunu ve dostça telakki edilmediğini, zira İran'ın bir komşu ülke olduğunu ve önemli bir bölgesel konumda yer aldığını belirtti. Fakat Bağdat'ın İran karşıtı Amerikan bildirisine çekimser oyunun bu ülkede birçok siyasi grup ve ülke nüfusunun çoğunluğunun görüşüne aykırı olduğunu da unutmamak gerekir. Zira Irak'ın bağımsızlığı ve milli hakimiyetinin korunması Iraklıların çoğunluğunun görüşüdür.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Irak Meclisi'nin onayından bir yıl sonra Amerikan askerlerinin durumu hakkında. Irak Meclisi 5 Ocak 2020 tarihinde terörist Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme yasasını onayladı. Bu yasa Amerikan terörist askerlerinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis ile birlikte 8 silah arkadaşına yönelik yapılan kalleş terör saldırısı ardından onaylandı. Irak Meclisi'nde söz konusu yasanın onaylanmasından bir yıl geçmesine ve Irak halkını da yasaya eşlik etmesine rağmen Amerikan terör güçlerinin Irak'tan çekilme konusu Bağdat hükümeti ve Iraklı gruplar arasındaki anlaşmazlıkların konusu olmaya devam ediyor. Bağdat yönetimi Washington ile bu konuda birkaç aşamalı müzakereler yaptı. Mustafa Kazimi, Amerikan terör güçlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda belirli herhangi bir tutum izlemezken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise Kazimi'nin Ağustos 2020'de Amerika ziyareti sırasında Amerikan güçlerinin 3 yıllık bir zaman diliminde Irak'tan çekileceklerini açıkladı. Bu tutum ise Iraklı grupların geniş itirazı ile karşılaştı. Pratik boyutta da, Kasım 2020'den sonra 500 Amerikan terörist askeri Irak'tan çekildi. Şimdi önemli soru, Irak Meclisi tarafından onaylanan yasanın neden ciddi bir şekilde takip edilmemesidir? Görünüşe göre bu konuda en önemli sebep, Iraklı gruplar arasında fikir birliğinin olmamasıdır. Irak Meclisi, her ne kadar Amerikan askerliğinin çekilmesi yasasını onaylasa da, Ehli Sünnet ve Kürt gruplara ilaveten bazı Şii koalisyonlar da bu yasaya karşılar ve 5 Ocak 2020 meclis oturumundaki oylamayı boykot ettiler. Gerçek şu ki bazı siyasi gruplar Amerikan askeri terörist güçlerinin varlığını kendi çıkar ve güvenliği bağlamında gerekli görüyor ve meclis kararının gerçekleşmesini istemiyorlar. Bu yüzden Irak Meclisi'nde söz konusu karara karşı olan ve destekleyenler arasında anlamlı bir fark yok. Irak parlamentosunda 5 Ocak 2020'de 329 temsilciden sadece 168 temsilci, yani meclisinde %50'den 3 temsilci daha fazla yasaya evet dediler. Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr milletvekillerine yazdığı mektupta, yasaya verilen oyların Amerikalılar tarafından Irak hakimiyetinin ihlalini ve bölgede oluşturdukları yoğun gerginliklere verilen zayıf ve yetersiz bir karşılık olduğunu belirtti. Bir diğer sebep ise Irak hükümetinde meclis yasalarının gerçekleştirilmesinde ciddi iradenin olmayışıdır. Başbakan Mustafa Kazımi hem Şiiler hem Ehl-i Sünnet ve hem Kürtlerin desteğini alarak başarılı bir başbakan olarak meclisten güven oyu aldı. Söz konusu Iraklı gruplardan bazıları direkt olarak Amerika'ya bağlı olarak desteğini alıyorlar. Diğer yandan Irak, Amerika tarafından işgal edilmiş ve 14 askeri üssü bulunuyor. Fakat 2020 yılı meclis onayı ardından 4'ü boşaltıldı. Bu yüzden Bağdat yönetiminin Amerikan güçlerinin çekilmesinde gerekli bağımsızlığa sahip olmadığı bir yana, bizzat Başbakan Kazımi de görevdeki bekasının da Amerika desteğinde gerekli gördüğü söylenebilir. Diğer önemli sebep ise Irak'ın 2008 ve 2014 yıllarında Amerika ile imzaladığı anlaşmalardır. Söz konusu anlaşmalara göre Amerika, Irak'ta askeri üs inşa ederek yüklü masraflara katlanmıştır. Washington, askerlerini Irak'tan çekilmek için söz konusu masrafların Bağdat tarafından ödenmesini isterken, Irak söz konusu iddia edilen masrafları ödeme gücünde değildir. Tüm bu şartlar Irak Meclisi'nin Amerikan terörist askeri güçlerinin çekilmesi yasasının onaylanmasına rağmen bu konuda ciddi herhangi bir girişimde bulunmamasına sebep olmuştur. Fakat Irak'taki Amerikan askerlerinin de 5 Ocak 2020 öncesine göre konumlarının zayıfladığı da görülmektedir. Nitekim güvenlikleri yoğun şekilde azalmıştır. Öyle ki birçok küçük üslerini boşaltarak daha büyük üslerde konuşlanmaya başladılar. Tüm bu sebeplerden dolayı Amerikan askeri terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesinin zaman alacağı fakat nihayetinde kesinlikle gerçekleşeceği söylenebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız siyasi analist Rahmetullah Şerif ile Türkiye'de reform gündemi üzerine yapılan röportajla devam ediyor. Birlikte dinleyelim.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor diyor. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ekonomik ve siyasi düzenin alt üst olduğu bir sırada hükümet ve halkın Türkiye'ye layık olduğu noktaya ulaştırması için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti ve 2021 yılını reform yılı olarak adlandırdı. Biz dünkü sohbetimizin devamında Türkiye'de reform gündemi ve AK Parti'nin bu reform meselesine vurgu yapması konusunu ele almıştık. Bugünkü sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Tekrar bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun.
Şimdi efendim, dün hukukla ilgili hukuk alanında reform konusunu siz ele aldınız ve bu bağlamda görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Ancak şimdi AK Parti'den ayrılan muhalif kesim parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar ve aslında reformların uygulanması için başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini zaruri biliyorlar. Şimdi siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Acaba parlamenter sistemde mi reform daha iyi yapılır yoksa başkanlık sisteminde mi?
Onların istihlerinin bir tarafı siyasidir, bir tarafı esasen hukukidir. Siyaset bakımından beledir. Onlar deyirler esasen nanki yani yönetimde olan problem, esas mani budur ki tek adam hükümetidir bugün Türkiye'de. Onların deyişine göre. Onlar deyirler ki bu tek adam hükümeti ta bertaraf olmasa, islah olmasa, yeniden parlaman sistemine qayıdılmasa, esasen başka islahatlar netice vermez. Onların sözleri buna esaslanır. Veli eyni halda onlar bunu demirler ki başka sahelerde olan, dediğim kimin ədliyə ve hukuk sahasında olan çatışmamazlık ayrı yerlerde de var. Yani esasen parlaman meselesinin özünde de Türkiye'de parlamanda o demek olar barazın 10% zeyn meselesi vardı. Yani bu demektir ki Türkiye'de cer milletin 10%'di. Yani 800 milyon milyon nefer cemaatin onların milletin seçtikleri parlamana gidebilmir. Yani her halda partiyalar gerek barazı aşalar yani 10% ses alalar. Bu 10% ses almayanlar ki esasen muhalif partiyadılar, onların əmələn səslərin ve onların rəylərin kim alır? İktidar partiyası alır ve əksəriyyətdə olan partiyalar alırlar. Çox təəccüblidir. Partiyalar her vaxt ki özleri əqəlliyyətdədirlər, yani azınlıqdırlar, bu barazın pozulmasını istirlər. Vəli özleri o cümlədən AK Parti. Vəli özleri hükumətə çatandan sonra daha bu barazın götürülməsini istəmirlər. Baraj məsələsi çox mühüm məsələdir. Çünki millətin hamısının səsi çatmır parlamana. Parlamanda ancaq bir, iki ya üç partiyanın səsi səslənir. Və bugün hətta demək olar ki, Milli Hərəkət Partiyasının da o barajı aşa bilmir əslində öz səsini alsa. Bu AK Partidir ki, onun qoltuğuna girir və onunla birləşməklə həm onun səsindən faydalanır, özü əksəriyyət tapır, hükümet kurabilir, hem de aynı halda onun seçtiklerin parlamana aparır. Yani esasen hukukun ayrı sahalarında da bu günleri islah olunmalı Türkiye'de meseleler var. Bu meselelerin bazı insan haklarıdır. İnsan hakları belə ki, hem milli bakımdan əqəliyyət, milli əqəliyyətler, yani mesela başka azınlıklar, ayrı Türk olmayan xalqlardan, Kürtler, başka xalqlar, Rumlular, Yunanlılar, Bulgarlılar, Kruvatlar, başkaları ki orada vardılar, Azeriler. Bunların sözleri budur ki, esasen onların hakları çok resmiyete tanınmır Türkiye'de. Ve onlar eləyə bilmirlər, istediler ki, parlamanda təmsil olunsunlar. Ve bunlardan Kürtler eləyə bilirlər, təmsil olanı HDP ile orada parlamana gönderirler ki, onlar da bugün şahidik ki, onların başçıları da zindana atılıblar. Eyni halda milli əqəliyyətlilərdən əlavə məzhəbi əqəliyyətlilər də var. Yəni bu günləri Əlevilər Türkiyədə azınlıq deyirlər, özləri böyük bir hissədirlər. Vəli eyni halda onların iddia edirlər ki, haqları tapdanılır həm məhkəmə qərarlarında, həm dövlət qanunlarında, həm məzhəb qaydaların, ənənələrin, ayinlərin yerinə yetirmirlər. Başqa əqəliyyətlər də eyni haldadılar. O cümlədən Cəfərlilər də həmsinin. Onlar da narazıdırlar onların deyişlərinə görə. Bu cür mediada xüsusən Cəfərilərin demək olar ki, məzhəbi hüviyyətləri, inancları təhrif halında mediada səslənir. Millətə qələt formda yetirilir və bu təhriflər onlara tohin kimindir və onlar bundan narazıdırlar. Ona görə demək olar ki, bundan əlavə bələdiyyələrlə yönətimlərin illərdə, ilçələrdə yönətimlərin arasında anlaşılmazlıqlar var və bələdiyyələrin aldıqları qərarı bəzən hükumətin orada olan il başqanları pozurlar və Onlar da bu babetten demek olar değiller ki kanun onlardan himayet edildi. Aynı halde yönetimler, yönetim temsilciler de değiller yok bizden himayet edildi. Yani burada kanunda bir nəqs var, her halde islah olunmalıdır. Bunların hamısını nəzərdə alanda demek olar ki Türkiye'də islah məsələsini hamı istəyir. Əsasən müxalifler istəyir. Eyni halda bunu Sayın Başkanın da, yani Cənab Erdoğan'ın da dilinden eşitilmə nişan verir ki, bu hakimiyyətin də demək olar istəklərindəndir və onlar da bunu inkar etməyirlər və islahatı istəyirlər. Amma bu ki, bu islahata nə qədər imkanları olacaq yerinə yetirsinlər və ya nə qədər istəyəcəklər yerinə yetirsinlər.
Ülkə kapasitəsi bu reformlar için acaba uygun mu şartları?
Yəqin uygun. Çünki hər halda gedir ədalətə sarı islahat eləmək, yəni ədaləti tam bərqərar eləmək ya ədalətə yaxınlaşmaq, eyni halda azınlıqların, insanların razı salmaq, onların haqqını ödəmək və eyni halda qurumların və quruşuqların arasında olan anlaşılmazlıqları demək olar koordinə eləmək. Bunların hamısı qətən millətin istəkləridir və hamısı alımlıdır. Vəli bunun aya hükümət bunu istəyir, aya hükümət bunu öz nəfinə görür. Xüsusən indiki halda ki, Türkiyədə iqtidar partisinin deyillərə görə olan sorğularına görə səsləri düşübdür millətin arasında. Aya indi bunlar istəyəcəklər, məsəl üçün barajı götürsünlər. Onun götürməsinə razı olacaqlar. Ya məsələn, ədliyyə məsələsində məhkəmələr qanunun və əsasən məhkəmə prosesində olan anlaşılmazlığı və çatışmamazlıqları həll eləməyi istəyəcəklər ki, yönetimin baskısını məhkəmənin üstündən götürüb və məhkəməni yönetimin demək olar bir icra qoluna çevirməyi tərk edə biləcəklər ya yox. Bunlar müxaliflərin sözləridir ki, onların dediklərinə görə əslində bunu iqtidar dilə gətirsə də, vəli yerinə yetirmək istəmir.
Doğrudur. Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sayın Şerif'e size iyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünde Türkiye'de reform gündemiyle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehyan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin Kudüs gücünün emperyalizm tarihinin sonucu getireceğini vurgulaması, Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere çeşitli kentlerde Şehit Süleymani ve Şehit Mühendis için anma törenleri düzenlenmesi gibi haberlere yer verildiyken, Risalet gazetesinde İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun Yemen gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu bu ülkeyi direniş cephesinin kalbi nitelediği açıklamasında Yemen milletinin direnişiyle sömürü ve Siyonizm planlarını boşa çıkardığını vurguladı. İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Yemen milletinin fedakarlığı bölgenin politik düzeyinde büyük etkisi olduğunu, bu fedakarlıkların sayesinde bu milletin bölgesel büyük bir güce dönüşeceğini belirtti. İran Büyükelçisi İrlu, Yemen'in tarihi mücadele, cihat ve direniş örnekleriyle dolu olduğunu belirterek şöyle ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Yemen milletinin yanındadır. İran, Yemen'e yapılan saldırıları reddediyor ve bu ülkeyi saran krizin adil siyasi yollardan çözümlenmesini destekliyor.
İtilat gazetesinde İran Sağlık Bakan Yardımcısı Reis Senen, İranlı uzmanların ürettiği koronavirüs aşısı ile aşılanan 3 kişinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurgulaması, Siyonist rejim askerleri arasında intihar vakalarının artış göstermesi gibi haberlere yer verilirken, Hemşeri gazetesinde İslami Şura Meclis Başkanı Özel Kurmayı, Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Şehit General Süleymani'nin direniş ekserine yeniden ihya ettiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin direniş eksenini yeniden ihya ettiğini ve bölgede Siyonistlerle mücadelede büyük zaferler kazandığını belirtti. Telekonferans yöntemiyle birincisi düzenlenen Direnişin Teorik ve Pratik Boyutları başlıklı milli oturumun açılış törenini konuşan İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Emir Abdullahyan, güvenliğin komplike bir kavram olduğunu, bölgenin güvenliği İran'ın güvenliğini etkileyebileceğini, İran ve bölgenin güvenliği İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin en büyük stratejilerinden ve General Kasım Süleymani'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Korsan İsrail, Nil'den Fırat'a uzanan toprakları ele geçirme hayalleri kurarken, General Süleymani, direniş cephesine yer alarak bu dünyada Siyonistlere yer olmadığını ortaya koydu. Direniş cephesinin Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de İsrail adında küçük bir zindana kapattığını kaydeden Emir Abdullahyan, Filistin toprakları bu bölgenin eski ve asil Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halkına ait olduğunu ve Siyonistlere asla yer olmadığını vurguladı.
Cami Cam gazetesinde İran'ın güçlü lazer üreten 5 ülkenin arasına girdiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı bilim adamlarının teknoloji alanlarında ilerlemeleri aksamadan devam ediyor. İranlı bilim adamları en son güçlü lazer cihazını üreterek dünyada bu cihazı üreten ilk 5 ülkenin arasına girmeyi başardı. Üretilen cihaz, Mübareke Çelik Tesisleri firmasında ilk kez test edildiği ve başarılı sonuç elde edildiği belirtildi. Firmanın başkan yardımcısı Seyit Mehdi Nakavi, bu cihaz firmanın siparişi üzerine yapıldığını ve böylece İran'da bu cihazın üretilebileceği ispat edildiğini, İran'da üretilen cihazın yabancı örneklerine göre %50 daha ucuza mal olduğunu ve sonuçta ülkenin döviz kaynaklarında tasarrufa vesile olduğunu kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda Aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehit Süleymani'den bir yıl sonra Batı Asya.
Batı Asya bölgesi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinden sonra önemli gelişmelere sahne oldu.
Bugünkü sohbetimizde bu gelişmelerden bazılarını kısaca ele almaya çalışacağız.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinden sonra önemli gelişmelerden biri bölgede direniş grupları arasında dayanışmanın pekişmesiydi. Irak'ta direniş grupları Amerikalı terörist askerlerin bu ülkeden ihraç edilmesini siyasi ve askeri olmak üzere iki boyutta takip etti. Irak parlamentosu Şehit Süleymani suikastından iki gün sonra yani 5 Ocak 2020'de Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmelerini öngören yasayı onayladı. Bu gelişmenin ardından Irak'ta Amerikalı terörist askerlere yönelik saldırılar ve tehditlerde de artış gözlendi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinden sonra Irak'ta direniş gruplarının Amerikalı terörist askerlere karşı saldırıları artmaya başladı. Hatta bazı Amerikalı terörist askerler helak edildi. Bu gelişmenin üzerine Amerika terör devleti Irak'taki askerlerine saldırılarla yüzleşmede önünde 3 seçenek olan Iraklı direniş gruplarına saldırmak, Irak'taki askeri üslerini kapatmak ve Bağdat yönetimiyle yeniden güvenlik müzakereleri masasına oturmak gibi seçenekleri buldu.
Amerika terör devleti ilk etapta Iraklı direniş gruplarını hedef alarak Irak'ta terörist askerlerine yönelik saldırıların devam etmesini engelleyebileceğini zannetti. Ancak bu düşünce yanlıştı ve bu yüzden Amerika Irak'taki bazı üslerini kapatmak zorunda kaldı. Amerikalı terörist askerlerin çekildikleri ilk askeri üsleri Anbar eyaletindeki Kaim üssüydü. Bu üs Mart ayında başlatılarak Irak ordusuna devredildi. İkinci üs ise Nineva eyaletinin merkezi Musul'un güneyinde Kıyare askeri üssü ve üçüncü ise Irak'ın kuzeyinde Kerkük'teki Kabir askeri üssü oldu. Amerikalı terörist askerlerin terk ettiği dördüncü üs de Anbar eyaletinde Habaniye üssü oldu.
Gerçi Amerikalı terörist askerler söz konusu 4 askeri üsten çekildi. Fakat çekilen askerler Irak topraklarını terk etmek yerine bu kez Naci, Aynul Esed ve Erbil'de El Harir gibi daha büyük üslere konuşlandılar. Amerikalı yetkililer Irak'tan askerlerini koronavirüs salgını yüzünden geri çektiklerini de iddia ettiler. Irak'ta sözde tekfirci IŞİD terör örgütüyle mücadele çerçevesinde kurulan Uluslararası İttifak'ın sözcüsü Kagins, Twitter hesabından şöyle yazdı. İttifak komutanlığı bu ittifakın Irak'taki karargahlarını Irak Savunma Bakanlığı'na teslim ediyor ve yüzlerce asker ve müsteşar koronavirüs salgından korunmak üzere geçici olarak Irak'ı terk ediyor.
Bu hareketlere ve açıklamalara rağmen görünen o ki Amerika terör devletinin Irak'ta bazı askeri üslerini kapatma kararı daha çok İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi Komutanı Şehit Ebu Mehd Mühendis'in şehadetinden sonra Irak'taki askerlerine yönelik saldırıların ve tehditlerin artması yüzünden alınan bir karardı. Gerçekte Şehit Süleymani suikastının en önemli sonuçlarından biri, Amerika terör devletinin Batı Asya bölgesinde konumu daha da sarsılması ve bölge kamuoyunun Washington'da nefretini daha da şiddetlendirmesi oldu. Bu suikastın ardından Amerika'nın Batı Asya bölgesinde heybeti yerle bir oldu ve Amerika terör devletinden nefret duygusu daha da arttı. Nitekim 24 Ocak 2020'de Bağdat halkının Amerika karşıtı milyonluk protesto eylemleri bu nefreti açıkça ortaya koydu.
Gerçi sergilenen bu dayanışma Irak'ta en çok belirgin hale gelen bir durumdu. Ancak Amerikalı terörist askerlerin bölgeden ihraç edilme talebi sadece Irak'la sınırlı kalmadı. Bundan başka Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi ve Suriye'de direniş grupları da Amerika terör devletinin terörist askerlerinin bölgeden çekmesine vurgu yaptı. Ki bu da General Süleymani'nin şehadetinden sonra Batı Asya bölgesinde yaşanan en önemli gelişmelerden biriydi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra Batı Asya bölgesinde yaşanan bir başka önemli gelişme, direniş ekseni üyesi ülkelerde devletsiz senaryonun takip edilmesi oldu. Bu senaryo aslında Şehit Süleymani'nin şehadetinden önce de söz konusuydu. Fakat direniş karşıtları General Süleymani'nin yokluğunda bu senaryoyu daha kaygısız bir şekilde takip edebileceklerini düşünüyordu. Irak ve Lübnan ise bu senaryonun takip edildiği iki temel bölgeydi.
Irak'ta direniş gruplarının iktidar yapısındaki konumunu zayıflatmak için istikbar güçleri büyük çaba harcadı ve bu bağlamda Adnan Rızkı gibi kişileri başbakanlık mevkii için ileri sürdü. Ancak direniş grupları bu gelişmeyi engelledi. Gerçi şimdi de Mustafa Kazımi, Irak'ta direniş gruplarının ideal seçeneği değildir. Ancak Kazımi'nin direniş grupları ile muhalefeti Rızkı kadar sert değil ve iktidarın başında kalabilmek için direniş grupları ile teamülde bulunması gerektiğini bilen bir politikacıdır. Kuşkusuz şimdi direniş grupları Irak'ta Haziran 2021'de düzenlenecek seçimlerde önemli rol ifa edecekleri anlaşılıyor.
Lübnan'da ise durum daha da komplike olduğu anlaşılıyor. Gerçi bu ülkede Hasan Diab direniş gruplarının desteğiyle başbakan oldu ancak karşı tarafın sürekli ve ard arda sabotajları sonunda Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 200 ölü ve 7000 yaralı geride bırakan korkunç patlamanın ardından Diab istifa etmek zorunda kaldı. Böylece karşı tarafın Saad Hariri'yi yeniden başbakan yapma senaryosu sonuca ulaştı. Ancak Hariri de bu mevkiye atanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiği bir sırada hala istediği kabineyi kuramadı. Zira Hariri ecnebilerin destekleriyle Hizbullah hareketinin iktidardaki konumunu zayıflatmak istiyor. Ancak şimdiye kadar bunu başaramadığı anlaşılıyor. Buna karşın ülkenin geçici hükümetle yönetilmesini de kendi çıkarları doğrultusunda görüyor.
İnkılap Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra Batı Asya bölgesinde yaşanan üçüncü önemli gelişme ise uzlaşma kanadının bölgeyi yeniden yapılandırma çabalarıdır. Bu çaba şimdilerde bazı hain Arap liderlerinin Siyonist rejim ile normalleşme anlaşması imzalamaları çerçevesinde yürütülüyor. Gerçi bu konu hatta Şehit Süleymani'nin şehadetinden önce de gündemdeydi. Fakat General Süleymani'nin şehadetinden sonra ivme kazandı. Bu senaryonun amacı ise Arap-Siyonizm savaşını Arap-İran savaşına çevirmek ve İran İslam Cumhuriyeti'ni ve bölgedeki müttefiklerini baskı altına almaktır.
Buna karşın bölgede direniş ekseninin konumu uzlaşmacı kanadın bu hedefine ulaşmasına imkan vermeyecek şekildedir. Zira direniş grupları bugün bölgenin dört bir yanına yayılmıştır ve gerektiği takdirde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Korsan İsrail'den oluşan şer eksenine ağır darbeler indirebilir. Bunun en somut örneği Yemen Savaşı'nda yaşanmaktadır. Bugün Yemen'in İHA'ları ve balistik füzeleri Amerika sistemleriyle korunan Suudi Arabistan semalarında Suudi rejiminin korkulu rüyası olmuştur. Bu İHA'lar ve füzeler Suudi Arabistan'ın en derin noktalarını hedef alarak imha edebiliyor.
Gerçekte Batı Asya bölgesi General Süleymani'nin şehadetinden sonra yeni bir döneme girmiştir. Bazıları General Süleymani'nin şehadetini bölge gelişmelerinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Bu dönüm noktası direniş gruplarının Amerika terör devleti ve bölgede uzlaşma ekseni ile yeni mücadelesi çerçevesinde tanımlanıyor.
Bugün bölge Amerika terörist askerlere yönelik tehditler büyük oranda artmıştır. Bugün Amerika ve müttefikleri Siyonist rejim İsrail'i takviye etmeye ve korumaya çalışıyor. Ancak ne var ki işgal altındaki Filistin'de ve bazı Arap rejimlerde yaşanan çıkmazlar ve krizler bu zümreyi daha kırılgan hale getirdiği anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Şehit Süleymani'den bir yıl sonra Batı Asya isimli sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya'nın 2020 yılındaki siyasi gelişmeleri ve Putin'in konumu.
Rusya 2020 yılında önemli siyasi gelişmelere tanıklık etti. Bu gelişmeler, Rusya anayasasındaki değişiklikler ve Vladimir Putin'in başkanlığını sürdürmesi için atılan adımlar etrafında oldu. Anayasada reformdan yana olanlar bu gelişimleri Rusya toplumundaki çoğunluğun talepleri çerçevesinde siyasi, ekonomik ve dini reformların başlangıç süreci olduğunu savundular.
Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ocak 2020'de Rusya Duma Meclisi temsilcileri ve Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Kurul'da Rusya Anayasası'nda reformları önerdi. Putin, Rusya Anayasası'ndaki reformların halk tarafından onaylanması ardından uygulanması hususunda mevcut anayasanın 1993 yılında Rusya'nın medeni karşılaşmaları ve savaş girişimleri ve ağır gerilimler koşulları altında hazırlanmış olduğunu hatırlattı. Vladimir Putin mevcutta Rusya'nın durumunun değiştiğini ve Rus halkının durumunun iyileşmesi için birçok sosyal güvencenin Rusya Anayasası'na kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Rusya Anayasası'nın temeli ve kökünün değişmeyeceğini sözlerine ekledi. Putin 1993 temelli anayasanın istikrar verici bir rol oynadığını, Rus kamuoyunda karşılıklı anlayışı sağladığını ve ülkenin siyasi gelişmesi ve kalınması için de zemin oluşturduğunu vurguladı.
Rusya'daki 2020 siyasi gelişmeleri, dönem başbakanı Dmitri Medvedev'in istifası ve Mikhail Vladimirovich Mishustin'in yeni teknokrat başbakan olarak göreve gelmesiyle başladı. Bir sonraki aşamada Rusya halkının görüşlerinin ve önerilerinin alınması ile çok hassas bir konu olan Rusya Anayasa değişikliği ve anayasada reformlar meselesi öne çıktı. Toplamda Rusya halkından ve sivil toplum kuruluşlarından 1000'i aşkın öneri Rusya Anayasa değişiklikleri hususunda toplandı. Bu girişim Putin'in inisiyatifiyle gerçekleştirildi.
Vladimir Putin bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve toplumsal kurum ve kuruluşların anayasa değişikliği sürecinde katılımına ısrarla vurgu yaptı. Bir sonraki aşamada Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Anayasa Değişikliği Komisyonu, kimi Federasyon Konseyi Senatörleri, Duma temsilcileri ve hukukçulardan oluşturuldu. Bu komisyon 75 kişiden oluşuyordu. Bunların hepsi Putin tarafından seçildi. Bu komisyonun çalışmaları sonucu 36 madde halinde reform maddeleri hazırlamış oldu. Anayasa değişikliği paketinin sunulması ve bu paketin Rusya Meclisi'nde onaylanması ile nihayet 1 Ocak 2020'de referandumun düzenlenmesi aşamasına gelindi. Rusya Anayasa değişiklikleri hususundaki mesele Vladimir Putin'in mevcut başkanlık döneminin sona ermesiyle 2024 yılından sonraki dönem için başkan olarak göreve devam etmesinin yolunun açılmasıydı.
108 milyon kadar Rusya vatandaşı bir hafta içerisinde anayasal değişikliklere evet veya hayır deme fırsatı vardı. Bu referandum 25 Haziran tarihinde başladı ve kesin oylama günü de 1 Ocak'ta düzenlendi. Rusya Seçim Merkez Komitesi'nin verdiği bilgilere göre katılımcıların %78'i bu değişiklikleri destekledi ve %22'lik oranda bu referandumda karşı çıktı. Referandumda katılım oranı ise %65 olarak açıklandı. Böylece katılımcıların %78'i Putin'e 2 dönem daha başkanlık seçimlerine katılmasına hak tanıdılar. Böylece Putin 16 yıl daha, yani 2036 yılına kadar Rusya başkanlık görevini sürdürecektir.
Tahran Üniversitesi'nde Uluslararası Araştırmaları Fakültesi Rusya Araştırmaları Uzmanı Doçent Doktor Cihangir Kerem'i bu hususta şöyle düşünüyor. Rusya Anayasal Değişiklikler Referandumu 36 maddeli bir pakettir. Siyasi, dini, ekonomik ve güvenlik boyutlarını kapsıyor. Ancak en önemli siyasi bölümü Putin'in tekrar başkanlık adayı olabilmesiyle ilgilidir.
Referandumda Rusya halkının çoğunluğu tarafından onaylanan reform paketi ise 4 Haziran 2020'de kamuya açıklandı. Toplamda Rusya anayasasında 206 kadar değişiklik yapılacaktı. Buna esasen 98 kadar yasada değiştirilmeliydi. Bu belgede şu ifadelere yer verildi. Rusya Federasyonu Anayasası 12 Aralık 1993'teki referandumda onaylanmış ve reform yapılacak hususlarda 2020 Haziran referandumu ile onaylanmıştır. Söz konusu yasada referanduma katılanların %50'sinden fazlasının onayı halinde reformların uygulanabileceğine vurgu yapılmıştır. Bu mesele defalarca Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından da vurgulanmıştır.
Rusya Anayasası'ndaki yeni değişiklikler siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, savunma, aile bünyelerinin değerleri, emeklilerin sosyal güvenceler, halk hizmetleri, çifte vatandaşının devlet erkanlarında özellikle Duma ve Senato'daki durumu, ulusal ekonomik hakkı dahillerin ve üstün zekalıların desteklenmesi, yeni teknolojilerin geliştirmesi, savunma sanayinin geliştirmesi, doğal ve milli mirasın koruması ile kullanılması, rublenin Rusya'nın daimi para birimi olarak tanıtılması, milli ekonominin altyapısının güçlendirilmesi ve de kendine yeterli hale gelme etrafında oldu. Bu reform maddeleri Vladimir Putin'in başkanlık dönemini uzatmasının yanı sıra Rusya kuralları ve yasalarını da uluslararası kurallara karşı öncelikli görüp eşcinsellerin evlenmesini de yasa dışı saymaktadır.
Anayasa değişiklikleri referandumunda oy verenlerin %80'i bu değişikliklere onay vermesinden dolayı Putin artık 2 dönem daha başkanlık adayı olabilecektir. Böylece toplam 16 yıl daha yani 2036 yılında başkanlık görevinde kalabilecektir. Putin'e göre Rusya bu enginliği, geniş yelpazeli dinleri, büyük nüfusu ve barındırdığı farklı etnik grupları ile güçlü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardır. Aslında Rusya'daki son anayasal değişikliklerin de temeli Putin'in iktidarda kalabilmesi imkanlarının sağlanmasıydı.
Rusya'daki son değişikliklerde kilit ve çok önemli husus Rusya anayasasına parlamentoda Putin'in iktidarda kalması için imkanların sağlanması ve zeminin hazırlanmasıydı. Yapılan reforma göre bir şahıs 2 dönem başkan olabilir. Ancak aradaki fark mevcut Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2024 yılında bu 8 yılın ardından yine de aday olabilmesidir. Son referandumda bu değişikliklerin onaylanması ile birlikte Putin'in yolu da artık açık görünüyor. Bu husus kesinlikle Putin'in iç muhalifleri ve batılı yandaşları için kötü bir haberdir.
Rusya meseleleri uzmanı Andrei Kolesnikov ise şöyle düşünüyor. Putin, Batılıların Rusya'nın görkemli tarihi, özellikle de askeri gücü alanındaki geçmişini saldırıları karşısında sağlam durduğunu bir daha gösterdi. Putin, Ruslardan sadece onun Rusya'yı tekrar büyük bir güç yapacağına inanmalarını istiyor. Nitekim ister Amerika ister Avrupa, genel olarak Batılılar Putin'in tekrar başkan olma yolunun açılmasına olumsuz tepkiler gösterdiler ve referandum sonuçlarında sorgulamaya başladılar.
Kimi analistler Batı'nın Rusya'daki anayasal değişiklikler paketine karşıtlığının eşcinsellerin evliliği Rusya sınırlarından değiştirilmemesi ve çifte vatandaşların devlet makamlarında da görev alamayacakları etrafındaki maddeler olduğunu söylüyorlar. Ancak Batılılar asıl Putin'in tekrar başkan olabilmesinden kaygılıdırlar. Çünkü Putin onların sultacı siyasetlere ve yaklaşımlarına karşı çıkmış ve Rusya'nın uluslararası konumunu da iyileştirmiştir. Bu yüzdendir ki Batı Putin'e yüklenmektedir.
Rusya Meclisi eski üyesi ve muhabir Maxim Shevchenko ise bu hususta şöyle diyor. Amerika ve ortaklarının Rusya anayasal değişikliklere karşı çıkması, Rusya hükümet karşıtı batıcıların bu bağlamdaki itirazlara ayak uydurmasının temel nedeni Rusya devlet başkanının iki dönem daha başkan olabilmesidir.
Vladimir Putin, Rusya anayasasını değiştirme sürecinin başında Cumhurbaşkanlık dönemi bittikten sonra Cumhurbaşkanlığının devamını kesin bir şekilde reddetmesine rağmen bu konudaki tavrı giderek değişti. Putin önceki yaklaşımının aksine güçlü ve etkili bir cumhurbaşkanı olarak devam etmek istemesine karşın anayasa değişiklikleri çerçevesinde aldığı tüm önlemlere rağmen Rusya'da 2024 başkanlık seçimlerinde iktidarın başka bir politikacıya geçmesi durumunda öngördüğü sonuçlara ulaşamayacaktır. Rus siyasetinde bu kadar etkili ve kararlı bir figür olsa da işler yolunda gitmeyebilir. Bu yüzden kesin yolun iktidarı yeniden kazanmak olduğu sonucuna vardı. Boris Yeltsin'in istifasının ardından ilk olarak Aralık 1999'da Rusya'nın Cumhurbaşkanı olan 67 yaşındaki Putin şu anda Kremlin'de yaklaşık 20 yıldır iktidarı elinde tutuyor. Şimdi de Putin başkanlık hususunda 2024'te karar vereceğini söyledi. Yeni bir dönem için Rusya'nın başkanı olacak mı, olmayacak mı bu Putin'in kararına bağlıdır.
Rusya'nın anayasal reform hususunda dikkat çeken bir diğer konu, Putin'in Rusya'nın çeşitli bölgelerde köklü bir değişim sağlama ve sürdürme girişimidir. Öyle görünüyor ki Çin Devlet Başkanı Deng Xiaoping'in 80'lerde yaptığı gibi siyasetler izlenmektedir. Çin'deki temel reformlar köklü bir değişikliği beraberinde getirmişti. Şimdi de Putin, Rusya'nın yönetim sisteminin yapısını ve iktidar unsurlarını yeniden düzenlemek için başbakan değişikliğinden sonra ikinci adımı atmak istiyor. Rusya milliyetçiliğine güvenerek Rusya'yı dünya süper güçlülüğü aşamasına geri getirmek istiyorsa, diğer uluslararası güçlerin, özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalmamalıdır. Putin, anayasal değişikliklerin ardından Rusya'daki iktidarın dört temel taşı sayılan ve petrol, doğal gaz sanayisinde, bankalarda ve medyada dışa vuran ve tecelli eden Birleşik Rusya Partisi, Ordu, Federal Güvenlik Teşkilatı ve Mali Oligarşi yapısını da değiştirmelidir. Tabii ki şimdiye kadar özellikle de Rusya ordusunda ve Federal Güvenlik Teşkilatı'nda bu gibi değişiklikler yapılmıştır. Ancak mevcutta bu değişikliklerin iktidar partisinde ve de Mali Oligarşi yapısında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Putin, Rusya Devlet Başkanı olarak son 20 yılda bu ülkenin gelişmelerinde çok önemli bir rol oynamış ve 2024 yılına dek iktidarının devam etmesi düşünüldüğünde sadece o zamana kadar değil, sonrasında da kilit rolünü oynaması bekleniyor. Ancak Putin'in sağlığı ile ilgili bazı olumsuz haberlerin yayınlanması olası halefleri meselesini gündeme getirdi. Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, geçtiğimiz günlerde Başbakan Mikhail Mishustin, Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergei Narishkin, Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matvinko, Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Sayıştay Başkanı Alexey Kudrin'in muhtemel adaylar olarak açıklandı. Moskova ve Tula bölgesinin komutanı Alexey Dumin ve diğerleri Rus liderlerinin potansiyel halefleri olarak da adlandırılmaktadır. Tüm bu söylentilere rağmen Kremlin, Putin'in halefleri hakkındaki spekülasyonlara olumsuz tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, politikacıların Vladimir Putin'in halefi hakkındaki spekülasyonların sadece lafazanlık, söz cambazlığı ve tamamen temelsiz olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, Rusya'daki siyasi ortam ve yapılan anayasal değişiklikler ile ilgili hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.